Ayrım 25.
63. Bölüm Pazar Kahvaltısı. Derin bebek 3 ayını doldurdu. Nehir de doğum öncesi düzenini yakaladı sayılır. Uslu bir bebek Derin. Annesinin yaşamına hiçbir zorluk getirmedi. Bunda Nehir'in evle iş arasındaki dengeyi iyi kurmasının, kendine en uygun yardımcıları seçmesinin de rolü büyük tabii. Ablasının İzmir'e dönmesinden sonra her sabah Derin'i Meryem'in becerikli ellerini bırakıp işe giderken gözü arkada kalmıyor. Artık biberon ve kaşık maması da yiyebiliyor Derin. Nehir'in yalnızca gece yatarken emzirmesi yeterli oluyor. Nehir'in tek şikayeti gün içinde oğlunu deliler gibi özlemesi. Bazen arabaya atlayıp eve gittiği bile oluyor. Özlem çeken bir başka Derin aşığı da Arda. Ne yazık ki Nehir kadar şanslı değil o. Derin'i görmek için hafta sonunu beklemek zorunda. Pazar sabahları bir yerlere gidip beraberce kahvaltı yapmayı alışkanlık haline getirdiler. Çoğu zaman Dila da katılıyor onlara. Hepsi de bir arada olmaktan keyif alıyorlar. Gidilecek yeri Arda seçiyor genellikle. Fazlaca kalabalık olmayan, sigara dumanından uzak, havadar. Derin'e göre sakin mekanlar. Polonezköy'de gidecekleri pazar sabahını diğerlerinden farklı kılan özel bir konukları var. Dila'nın arkadaşı Sarp. Dila ile Sarp, üniversiteden arkadaşlar. Aynı dönemde ancak farklı bölümlerde okumuşlar. Mezuniyetten sonra yolları ayrılmış. Dila, Londra'dan döndüğünde ortak arkadaş gruplarının buluştuğu yerlerde karşılaşmaya başlamışlar ve aralarında farklı bir yakınlaşma olmuş. Aile içinde ilk seninle tanıştırıyorum diyor Dila. Tarafsız bir gözle incele bakalım. Nehir'in ilk gözüne çarpan Sarp'ın son derece yakışıklı olduğu. İlk kez karşılaştığı insanlarda bile kolayca iletişim kurabilecek kadar sıcakkanlı. Bakışlarını Dila'ya çevirdiğinde yüzünde beliren sevinç gülümseyişi de gözünden kaçmıyor Nehir'in. Dördü beraber keyifli bir kahvaltı sofrasını paylaşıyorlar. Derin de masanın yanına çektikleri arabanın içinde mışıl mışıl uyuyor. Nehir'in fazlaca ilgilenmesine gerek yok zaten. Bebeğin yüzündeki ve bedenindeki en ufacık değişimleri saniyesi saniyesini izleyen, koyulaşmış sohbetlerin ortasında bile gözlerini ondan ayırmayan bir Arda'sı var nasılsa. Dila ile Nehir yönünden kanıksanmış bir durum ama ilk kez karşılaştıkları birinin bu tablo karşısında neler düşündüğünü merak etmekten kendini alamıyor Nehir. Bunu öğrenmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Adı kahvaltı ama orada kalışları öğleden sonrasına kadar sarkıyor. Bu süre zarfında birkaç kez uyanıp tekrar uyuyor Derin. İki kez biberonla besleniyor. İki kez de altını değiştiriyorlar. Bezini bağlayan Nehir ama Arda da ısrarla yanlarında duruyor. Bıraksalar o işi de yapacak. Şehre döndüklerinde eve gideceğine Nehir'le beraber geliyor Dila da. Niyeti belli. Sıcağı sıcağına Nehir'in Sarp hakkındaki görüşlerini alacak. Derini üstünü değiştirip yattığına, yatırdıktan sonra ellerine birer fincan kahve alıp salona geçiyorlar. Nasıl buldun Sarp'ı? İyi sabrettin diye gülüyor Nehir. Az daha onların yanında soracaktın. Söyleyeyim, fizik olarak da davranış yönünden de tam not aldı benden. Ama önemli olan benim değil, senin ne düşündüğün. Aramızda ciddi bir şey yok henüz. Nereye kadar gideceğini de bilemiyorum. Küçük bir başlangıç yaptık yalnızca. Bu arada Sarp'ın Adana köklü bir aileden geldiğini ve bir otomotiv şirketinin satış müdürü olduğunu öğreniyor Nehir. Gördüğü kadarıyla her şey son derece olumlu Dilacığım. Ya yüreğin? Yüreğin neler diyor Sarp için? Orasını hiç sorma. Deli yürek de gitsin. Anlaşıldı diye gülüyor Nehir. Aynı dilden konuşan iki deli yürek. Mutlu sona benziyor ya, hayırlısı olsun bakalım. Bir şey söyleyeceğim ama gülme diyor Dila. Arda'yı senin erkek arkadaşın sandı Sarp. Öyle olmasa şaşırırdım zaten diye tepkisini dile getiriyor Nehir. İlk karşılaştığın insanın önünde ölçülü davransa bari öyle değil mi? Saplantılarına söz geçiremiyor ki, neredeyse çocuğun altını değiştirecek. Dalgın bakışlarını duvara dikiyor Dila. Doğru diyor, babası olsa bu kadarını yapamaz. Dudaklarından istemsizce dökülüveren sözcükleri toparlayamamanın ezikliğiyle bakıyor Nehir'e. Özür dilerim diyor, öyle demek istememiştim. Babası olsa, babası, baba, çılgınca dans ediyor sözcükler. Nehir'in beyninde topuklarına vura vura acımasızca. Derin, Derin, Arda. Babası olsa, babası. Başını ellerinin arasına alıp öylece kalıyor bir süre. Dila ise kendini affettirebilmek için dil döküyor. Nasıl oldu anlayamadım. Birden ağzımdan çıktı. Boş bulundum. Kendini suçlamaktan vazgeç diyor Nehir. Bilinçaltımızdaki gün ışığına çıktı hepsi bu. Arda'nın bunları görmesi ve bir an önce toparlanması gerek. Ona da kızamıyorum ki. Öyle babaç babaç ortalıkta dolaşması yok mu? Ne dedin sen diye gülmeye başlıyor Nehir. Anacı duymuştum da babacı ilk kez senden duyuyorum. Gerilen sinirlerin boşalmasıyla ortaya çıkan beklenmedik bir kahkaha krizi. Gözlerinden yaş gelinceye kadar gülüyor ikisi de. O yaşların gülmekten mi, ağlamaktan mı kaynaklandığını birbirlerinden saklayarak. Neden sonra sakinleştiklerinde yeri gelmişken bir şey söyleyeceğim sana diyor Dila. İtiraf etmeliyim ki Arda'nın yerinde bir başkası olsaydı senin yanında duruşunu yadırgardım. Onunla beraber seni de dışlayabilirdim hatta. Yanlış anlama, yaşamın boyunca hiç kimseyle beraber olmayacağın anlamına gelmiyor bu. Anlatmak istediğim, yabancı birine karşı duyabileceğim ilk doğal tepkiler. İlginç olansa, bu tepkilerin hiçbirini Arda'ya karşı duymayışım. Garip değil mi sence de? Bilemiyorum Dila. Hepimiz farklı yanılgılar içindeyiz galiba. Nehir, Arda'nın hiç kız arkadaşı falan yok mu? Vardır herhalde. Okul ya da iş çevresinde kimlerle beraber olduğunu bilemem ki. Bütün dünyası buradaymış gibi görünüyor da. Çok zor günler geçirmiş. Yaşamla ölüm arasında asılı kalmak tüm dengelerini alt üst etmiş. Arda'nın hala geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum ben. Zamanı gelince kendi özgün dünyasını kuracak. Birileriyle beraber olacak, evlenecek. Bizimle olan beraberliği de bitecek o zaman. Bitecek. Bitecek. Bitecek. 64. bölüm. Adnan'la Füsun'un aşkı. Derin'in doğumundan bugüne 6 ay içinde Nevin'in kaç kez İzmir'den İstanbul'a geldiğini çıkaramıyor Nehir. Hafta sonuna rastlayıp Ali enişteyle beraber sürpriz yaptıkları da oluyor ama daha çok tek başına geliyor Nevin. Bu sabah da ablasını karşısında görünce hiç şaşırmadı Nehir. Şirkete telefon edip biraz geç geleceğini söyledi. Abla kardeş Sultan'ın hazırladığı sofrada Derin'le beraber kahvaltı yaptılar. Mama sandalyesinde oturuyor artık Derin. Önüne konan bisküvileri kemirmeye bayılıyor. Son derecede güler yüzlü bir bebek. Annesinin dışında çevresinde görmeye alışık olduğu yüzlere cömertçe gülücükler atıyor. Öğleye doğru giyinip evden çıkıyor Nehir. Bugün işe gitmek gelmiyor içinden. Öğleden sonra katılması gereken şirket toplantısı olmasa. Çalışanlarla merhabalaşarak odasına doğru yürürken birisi aradı sizi diyor Nurcan. Mutlaka görüşmek istiyormuş. Kartını bıraktı. Daha sonra tekrar geleceğini söyledi. Nurcan'ın uzattığı kart viziti alıp odasına geçiyor Nehir. İş ilişkileri olan ya da yeni ilişkiler kurmak isteyen şirket temsilcilerinden biridir diye düşünürken kartın üzerindeki harfler birbiri üzerinden atlayarak şekilden şekle giriyorlar. Profesör Adnan Eren. Parmaklarının karta değen kısımları yanmış gibi içgüdüsel bir tepkiyle elini çekiyor. Sümenin üzerine düşen beyazın üzerinde siyah italik yazı Nehir'e meydan okuyacak kadar net. Profesör Adnan Eren. Titreyen elleriyle telefona uzanıyor. Abla, biliyordun değil mi? Babamın Türkiye'ye geldiğini ve bana uğrayacağını biliyordun. Onun için sokuldun yakınıma. İzmir'de olsa bu kadar iyi izleyemeyecektin olacakları. Nehir, sakin ol lütfen. Ben de yeni öğrendim. Ayvalık'taki arsaları satmaya geldi babam. Birkaç gün kalıp dönecek. Gelmişken bizleri de görmek istemesinde ne kötülük var? Doğru diye sinirle gülüyor Nehir. Gelmişken benim için gelmemiş insanı görmek istediğimi nereden çıkarıyor? Sordu mu bana? Nehir, bir kez olsun sakin olmayı denesen. Bir kez olsun dinlesen onu. Bir daha böyle bir fırsatı bulamayabiliriz. Umurumda değil. Benim için zaten yok. Hiçbir zamanda olmadı. Benim hatırım için. Sıradan bir iş görüşmesi gibi düşün. Sıradan bir ziyaretçi gibi gör onu. Ama geri çevirme. Kilometrelerce öteden gelmiş bir babaya ayıracak 10 dakikan yok mu? Onun bana ayıracak zamanı oldu mu? Şu andakini sayma. Günahlarını çıkarmak istiyorsa gideceği çok yer var Amerika'da. Allah bilir dinini de değiştirmiştir o. Susuyorum artık Nehir. Vicdanınla baş başa bırakıyorum seni. Ne haliniz varsa görün. Tamam. Ablasının söylediği gibi sıradan bir ziyaretçi kimliğiyle kabul edebilir Adnan Eren'i. Ama görüşme süresini elinden geldiğince kısa tutacak. Yanıt vermesine gerek yok. Kayıtsızca dinler görünmesi yeterli. Olabildiğince uzak, soğuk, mesafeli, onun anlayacağı dilde. Cool. Bir saat sonra Adnan Eren'in geldiğini haber veriyor Nurcan. İçeri alabilirsin komutuyla da kapıyı açıp yol gösteriyor konağa. Nurcan'ın çıkmasıyla baş başa kalıyorlar. Nehir ve Adnan Eren, karanlıktan çıkan gözlerin ışığa alışmaya çalışırken kırpıştırılması gibi kararsız bakışlarla süzüyorlar birbirlerini. Hoş geldiniz demeden yalnızca kendisine uzatılan eli sıkarak buyurun diye yer gösteriyor Nehir. İlgisiz görünmeye çalışsa da zorlamalı konuğunu göz ucuyla incelemekten kendini alamıyor. Hesaplarına göre 60-65 yaşlarında olması gerekirken ancak 50'li yaşlarda görünüyor Adnan Eren. İnce, uzun, atletik bir yapıya sahip ve kabul edilmeli ki hala çok yakışıklı. O da Nehir'i incelemeye dalmış. Yumuşacık bakışları Nehir'in yüzündeki her bir zerreye dokunup mutlu bir gülümsemeyle geri dönüyor. Uzayıp giden sessizliği bozmak Nehir'e düşüyor. Beni görmek istemişsiniz. Uzun yıllar yurt dışında kalmış insanların aksanı Türkçesiyle çok özlemiştim seni, çok diyor Adnan Eren. Seni görmeden ölsem gözlerim açık giderdi. Titreyen dudaklarından, buğulanan gözlerinden etkilenmemeye kararlı Nehir. Alaycı bir ses tonuyla yanıtını yapıştırıyor. Gözlerinizi kapatacak birileri çıkar da oralarda. Ne söylersen söyle. Canımı acıtamazsın Nehir. Öylesine mutluyum ki şu anda. Bunları söylemek için mi geldiniz buraya? Anlaşıldı diyor Adnan Eren buruk bir gülüşle. Bir an önce söyleyeceğini söyle, çık git diyorsun ha. Gitmeyeceğim. Hiç konuşmadan bugüne kadar kendimi savunmadım hiç. İlk ve son kez konuşmak istiyorum. Dinleyeceksin. Söylediklerim bitmeden şuradan şuraya gitmem bilmiş ol. İkisi için de yorucu bir maratonun başlamak üzere olduğunu tahmin edebiliyor Nehir. Arkasına yaslanıp derin bir soluk alıyor. Dinliyorum sizi. Baştan, en baştan başlayacağım izninle. Füsun'u tanıyıp efsunlandığım ilk günlerden. Çok gençtik ikimiz de. Üniversite 3. sınıftaydım ben. Siyaset bilimi okuyordum. Füsun da lise son sınıfta. Bizim fakültenin bahar çayına gelmişti kuzeniyle. Çok güzeldi. Gözleri gözlerime değdiği an kıyametler koptu yüreğimde. Gizemli, doğaüstü bir güçle birbirimize doğru çekiliyorduk sanki. Ve ben ilk kez aşık oluyordum. Neyse ki karşılıksız değildi aşkım. Füsun ve ben delice sevdalanmıştık birbirimize. Kimseleri görmüyordu gözlerimiz. İki kişilik dünyamızın dışında kalan her şeyi silip atacak kadar güçlü hissediyorduk kendimizi. Bu güce ihtiyacımız vardı. Çünkü yakın çevremizden bizi caydırmaya, yolumuzdan geri çevirmeye yönelik aykırı sesler yükselmeye başlamıştı. Ayvalıklı, zengin bir ailenin tek kızıydı Füsun. Biricik, ortak noktamız da buydu zaten, tek çocuk olmak. Ben de ailemin tek çocuğuydum ama onlar kadar parlak değildi durumumuz. Babamı küçük yaşta kaybetmiştim. Dededen kalma 3 katlı bir evimiz, geçimimizi rahatlıkla sağlayacak gelirimiz vardı ama Füsun'un ailesini tatmin edecek düzeyde zengin sayılmazdık. Yaşlarımız çok küçüktü üstelik. Gencecik, eli ekmek tutmamış, ciddiye alınmayacak bir macera perestim onların gözünde. Şiddetle karşı çıktılar beraberliğimize. Kendilerince haklılardı belki ama Füsun'a uyguladıkları baskı ev hapsine varınca bıçak kemiğe dayandı. Başlangıçta benim yönümden de durum pek iyi sayılmazdı. Biricik oğlunu o yaşa, o boya getirmek için özveriyle çırpınan, kelimenin tam anlamıyla kendini bana adayan anacığım da onaylamıyordu birlikteliğimizi. Ama katı yaptırımlarla çıkmadı karşıma. Bunca olumsuzluktan bezip doğruyu bulacağımı umarak sabırla beklemeye koyuldu. Baktı ki çözülmüyoruz, çözüleceğimize daha da kenetleniyoruz birbirimize. Baktı ki aşkımız engel tanımıyor, arkamızda durmayı görev bildi. Annemin hoşgörüsünün, şefkatli yaklaşımının yanında Füsun'un ailesi gitgide katılaşıyordu. Biz gariban iki aşık bir araya gelip görüşmek bir yana doğru dürüst haberleşemiyorduk bile. Ve ben anneni kaçırmak zorunda kaldım. Ne diye istemsizce haykırıyor Nehir. Kendini kayıtsızca dinlemeye şartlandırmışken verdiği tepkiden rahatsız olmuş gibi ilgiyi başka yöne çekme çabasıyla çay içer misiniz diye soruyor. Açık bir çay içebilirim, zahmet olmazsa. Bize 2 çay gönderebilir misin Nurcan? Birisi açık olacak. Ha, bugünkü toplantıyı da yarın sabaha erteleyelim. Elimdeki verileri değerlendirecek fırsatım olmadı henüz. Nehir'in toplantı yerine onu dinlemeyi tercih etmesini kamufle etmek için öne sürdüğü yapay gerekçeyi kendine yönelik bir uyarı olarak algılıyor Adnan Eren. Umarım seni işinden alıkoymuyorumdur. Önemli değil, devam edebilirsiniz. Nerede kalmıştık? En son annemi kaçırmak zorunda kaldığınızı söylemiştiniz. Ha, tamam. Ne yapabilirdim ki? Başka seçenek bırakmamışlardı bana. Kararımızı vermiştik. İyi bir zamanlama yapmaya kalmıştı iş. Bizim zamanımızda lise bitirme sınavları yapılırdı. Hala yapılıyor mu bilmem. Füsun'un son sınava gireceği günü sabırsızlıkla bekledik. Sınavdan çıkar çıkmaz da taksiye atladığımız gibi bizim evde aldık soluğu. Füsun da en az benim kadar istemeseydi cesaret edemezdim belki. Ama o benden de gözü karaydı. Üzerinde okul formasıyla kaçtı geldi bana. Elinden tuttuğum gibi götürüp anneme teslim ettim. Bizde kalamazdı. Elleriyle koymuş gibi bulurlardı kızlarını. 2 ay boyunca teyzemde kaldı Füsun. 18 yaşını doldurmamıştı henüz. Beklemek zorundaydık. 18. yaşını nikahımızla beraber kutladık. Gelinlik çok yakışmıştı Füsun'a. Peri kızı gibi olmuştu. O güne kadar gördüğüm, ondan sonrasında da görebileceğim en güzel gelin benim karımdı. Düğün yapmamıştık. Bu iş için yüklüce bir para ayırmıştı annem ama kız tarafının olmayacağı bir düğün gelini mutsuz etmekten başka ne işe yarardı ki? Bir bakıma çılgınlıktı yaptığımız. Fakülte son sınıftaydım henüz ve Füsun'la beraber annemin evine sığınmıştık. O yılı öyle geçirdik. Üniversiteden mezun olup da elim ekmek tutunca evimizi ayırdık. Ama kendimizi toparlayıncaya kadar annemin eli hep üzerimizde oldu. 3 katlı binanın diğer katlarından aldığı kirayı senin payın diyerek her ayın başında aldığım maaşa ekledi. Taşlar yerine oturuyordu yavaş yavaş. Çok mutluyduk. Hiçbir sorun yoktu evliliğimizde. Füsun'un ailesinin üzerimize düşen gölgesi dışında. Kariyer yapacaktım. Yüksek lisansa başvurdum ve kabul edildim. Vicdan azabı duyuyordum. Füsun'u üniversiteden mahrum bırakmıştım. Çok yüce bir insandı o. Bir gün olsun benim yüzümden eğitimini yarım bıraktığını söylemek bir yana ima bile etmedi. Hep güldü yüzü. Sevinçlerini paylaştı benimle, üzüntülerini içine attı. İster istemez okulunu Halil Sezen'in yüzünden yarım bırakan Nisa Hanım'ın isyankarlığıyla kendi annesinin hoşgörülü ve ılımlı yaklaşımını karşılaştırıyor Nehir. Onların yerinde kendisi olsa hangisi gibi davranacağını kestiremiyor. Mutluluk perisi bizden yanaydı diye devam ediyor Adnan Eren. Birbirimize bağlılığımızı ödüllendirmek için Nevin'i gönderdi bize. Her şey iyiye gidiyordu. Mesleki kariyerimdeki ok zirveye çevirmişti sivri ucunu. Maddi yönden de hiçbir sıkıntımız yoktu. Tek pürüz, Füsun'un içine gömdüğü, benden bile gizlemeye çalıştığı ezeli derdiydi. Hiçbir zaman affetmedi ailesi. Ne onu ne de beni. Nevin'in doğumundan sonra yumuşayacaklarını umuyorduk. Olmadı. Kendileri de Füsun'la aynı acıyı çektikleri halde inatlarını kıramadılar. Onca yıl evli kaldık. Ağzını açıp da pişmanlığı çağrıştıracak tek söz etmedi Füsun. Hiç mi ailesini özlemez insan? Biliyordum. İçin için kanıyordu yüreğiydi. Eziliyordum karşısında. Bu durumun sorumlusu bendim çünkü. Doçentlik tezime hazırlanırken 2. hamileliğinin müjdesini verdi Füsun. Oysa o sayfayı kapattığımızı düşünüyorduk. Nevin de 15 yaşına girmişti üstelik. İkimiz için de sürpriz olmuştu. İlk hamileliğinde olduğundan daha da hevesli görünüyordu. Oğlan doğuracağını düşünüyordu. Benim için cinsiyet önemli değildi ama bir erkek evlat verirse daha mutlu olacağımı sanıyordu galiba. Öyle mi gerçekten? Kız değil de erkek olarak gözlerini açsaydım dünyaya, babam gene de terk eder miydi beni? Yoksa böyle bir şeyi aklına bile getirmeden oğlum diye ağzını doldura doldura sahip mi çıkardı çocuğuna? Dünya üzerinde bizim kadar bir mutlu çift daha var mı diye düşünürdüm hep. İhtimal vermezdim. Benzerimizin olduğuna, yeni gelecek bebeğimiz de mutluluğumuza mutluluk katacaktı. Zerrece kuşkum yoktu bundan. Ve biz o büyük faciayı yaşadık. Başımıza gelebilecek en büyük felaketi. 65. bölüm. Keşke o gece ölüverseydim. Kaçıncı çaylarını içtiklerinin farkında değil Nehir. Kapının açılıp kapanması, dolu bardakların bırakılıp boşların alınması dışında durmaksızın konuşan konuğunun yorulmuş olabileceğini düşünüyor Nehir. Ama Adnan Eren anlattıklarından güç alır gibi konuştukça diriliyor sanki. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmişti Füsun. Her şey yolundaydı. Kumburgaz'daki yazlığımızda kalıyorduk. Daha 3 hafta vardı doğuma. 1 hafta sonra şehre dönüp son hazırlıklarımızı tamamlayacaktık. Ve o gece. Sonrasında 100.000 kere düşündüm. Keşke o geceyi hiç yaşamadan ölüverseydim diye. yazlı komşularımızla mangal partisi yapmıştık o akşam. Kadehler yeni doğacak bebeğimiz için kalkmıştı ama Füsun içmiyor diye içmemiştim ben de. Geç vakit eve dönüp yataklarımıza uzandık. Sabaha karşı uyandığımda yanım boştu. Su içmek ya da tuvalete gitmek için kalkmış olmalıydı Füsun. Fırlayıp kalktım. Evin içinde aranmaya başladım. Banyonun ortasında boylu boyunca yatıyordu Füsun. Kanlar içindeydi. Nevin'in haber verdiği komşular, ambulans çağrılmak için çevrilen telefonlar, ne zaman geleceği belli olmayan ambulans beklemenin anlamsızlığı. Füsun'u nasıl kaldırdık, oradan arabaya nasıl yerleştirdik bilemiyorum. Ama yan komşumuzun, bu halde araba kullanamazsın, bırak ben götüreyim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Küfür gibi geldi bu sözler. Ben götürecektim karımı. Ellerimle sokacaktım doğum odasına aslanlar gibi. Hem onu hem de doğacak çocuğumuzu kucaklayacaktım sonrasında. Direksiyonun başına geçtiğim gibi kökledim gazı. Arka koltukta Füsun'un saçlarını okşayarak "Dayan annem, dayan!" diye yalvaran Nevin'in sesi hiç silinmedi kulaklarımdan. Adnan Eren'in hıçkırıkları dışında tüm sesler susmuş, nehirde soluk almadan korkar gibi usulca gözyaşlarını siliyor. Duymak istemediğini algılayamıyor da insan. Ameliyathanenin kapısında maalesef anneyi kurtaramadık diyen doktorun öldüğünü söylemeye çalıştığı kadının benim karım, Füsun'um olduğunu kavramamak için direndim bir süre. Olamazdı. Bizim başımıza gelemezdi böyle bir şey. Korkunç gerçekle yüzleştiğimde ilk hissettiğim yoğun bir suçluluk duygusu oldu. Benim yüzümden ölmüştü Füsun. Kumburgaz'da olmasaydık daha erken yetişebilirdik hastaneye. 9 aylık hamile kadının ne işi vardı yazlıklarda? Arabayı da yeterince hızlı sürememiş miydim acaba? Zamanında yetiştirememiş miydim hastaneye? Her zamanki saplantılarımda aslında yaşanan her olumsuzlukta kendimi suçlu görmek. Ne yaparsam yapayım, yaşanacakların önüne geçemeyeceğimin bilincinde değildim. Bebek yaşıyor dediklerinde zifiri karanlığın ucunda cılız bir ışık belirdi. Ama o ışığa tutunacak gücüm yoktu benim. Kuveze koymuşlardı seni. Başını kaldırıp da doyasıya bakamadım bile. Ne yüzle bakacaktım. Anasız bırakmıştım seni. Bir ömür boyu anasız yaşamaya mahkum etmiştim. Darmadağın olmuştuk. Bizi toparlamak gene anacığıma düştü. Nevin'le senin sorumluluğunuzu üzerine aldı. O olmasa ne yapardım bilemiyorum. Kendi evini kapatmıştı ama bizde kalıyordu annem. Bizim eski düzenimizi sürdürmekti amacı. Her şey yerle bir olmuştu oysa. Gölge gibi girip çıkıyordum eve. Yaşayan bir ölü gibi. Kimseyle konuşamıyordum. Kimseleri görmüyordu gözüm. Hele senin olduğun tarafa bakmıyordum bile. Bakamıyordum. Seni dışladığımı, Füsun'un ölümünden seni sorumlu tuttuğumu düşünüyordu herkes. Hatta annem bile. El kadar bebenin ne günahı var oğlum diyordu. Yazgısı böyleymiş Füsun'un. Dünya üzerindeki kısmeti bu kadarmış. Boş yere suçlama şu yavrucağızı. Diğerleri gibi annem de yanılgı içindeydi. Seni hiç suçlamadım ben Nehir. Yüzüne baktığımda kendi suçlarımı gördüğüm için uzak durmaya çalıştım senden. Bunun ne kadar acı bir kaçış olduğunu bilsen. 66. Bölüm. Yitirilenin geride bıraktığı karanlık boşluk. Biraz dinlenin isterseniz diyor Nehir. Tavırlarında ve ses tonunda belirgin bir yumuşama var. Az kaldı diyor Adnan Eren. Üzerine yüklenmiş görevi bir an önce sonuçlandırmak ister gibi. Yılların suskunluğunu çözüp bu kadar konuştuğuma inanamıyorum. Seni sıktımsa bağışla. Olur mu hiç diyor Nehir. Keşke bu kadar bekleyip biriktirmeseydiniz. Nurcan'dan çayın yanında yenecek bir şeyler isteyip yeniden dinlemeye koyuluyor. Benden hayır yoktu artık. Ne size ne kendime. Tek çareyi bilimsel çalışmalara odaklanmakta bulmuştum. Sabahlara kadar odamda çalışıyordum. Aynı evin içinde gezinen yabancılar gibiydik. Daha fazla dayanamadı annem. Ablanı ve seni alarak kendi evine geçti. Daha az görüşüyorduk artık. İlişkilerimiz kopma noktasına gelmişti. Uzaktan uzağa her şeyinizle ilgileniyordum ama yakınınıza sokulamıyordum. Eski suçlarımın üzerinde yenilerini ekliyordum bu sayede. Kötü, çok kötü bir babaydım ben. Elimi uzatsam tutacaktım sizi ama yapamıyordum. Yalnızca yaz tatillerinde Nevin'le seni alıp bir yerlere gitmekle aralıyordum perdeyi. Farklı bir ortamda, farklı şartlar altında saplantılarımdan az da olsa sıyrılabiliyordum çünkü. Suçluluk duygum yalnız sana karşı değildi. Nevin'in hayatını da çökerttiğimi düşünüyordum. Liseden sonra okulu bırakmış, tek düze bir hayatı yaşamaya mahkum etmişti kendini. Senin annen olma rolünü benimsemişti kendine. Hiç erkek arkadaşı olmadı. Bir sürü isteğini çıktı. Evlenmek için direndi. Annemin ve benim ısrarlarımızla Ali ile evlenmeye razı oldu sonunda. Tek şartı vardı. Seni yanına alacaktı. Evlendiler. Bir yıl sonra da annemi kaybettik. Ona karşı da görevlerimi yapamamıştım. Son günlerini benim sorunlarımı dert edinerek geçirmemeliydi. Bu arada tezimi vermiş, profesör olmuştum. Kariyer beklentilerim son noktasına ulaşmıştı yani. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Dünya üzerindeki varlığımın gereksizliğini düşünür olmuştum. Yeni bir bunalımın eşiğindeydim yine. Ne size yararım vardı, ne kendime. Uzun uzun düşündükten sonra Amerika'daki üniversitenin öğretim üyeliği fırsatını değerlendirmeye karar verdim. Farkındaydım. Pek çok şeyin sonu olacaktı gidişim. Çürümeye yüz tuttuğunu düşündüğüm köklerimden kopup yepyeni bir hayata başlayacaktım Amerika'da. Denemeye değerdi. İyi de olmuş sanırım. Orada evlenip yeni bir düzen kurmuşsunuz kendinize. Nehir'in sözlerindeki iğnelemeyi fark etmemiş gibi hafifçe gülümseyerek devam ediyor Adnan Eren. Füsun'dan sonra evlenmeyi aklıma bile getirmedim. Ne Türkiye'de ne de Amerika'da. Evlenmek ona ihanet etmek gibi geliyordu bana. Amerika'da uzun yıllar tek başıma yaşadım. Öyle de sürüp gidecekti belki. Ama zaman içinde farklı bir görüş açısıyla bakmaya başladım hayata. Füsun'un içimdeki varlığını sürdürerek de evlenebilirdim ben. Evlendiğim insanın Amerikalı oluşu rastlantı değil. Onunla kendi dilimde, Füsun'a hitap ettiğim dilde konuşmuyorum. Aşk yok aramızda. Anlayışa dayalı bir beraberlik yalnızca. Çantasından çıkardığı fotoğrafı masanın üzerine koyuyor. Amerikalı sarışın bir kadınla iki şirin kız çocuğu. Eşim Sara, Monica ve Suzan. Monica 7, Suzan 4 yaşında. Üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi derin bir soluk alıp arkasına yaslanıyor Adnan Eren. Anlatacaklarım bu kadar. Çok zamanını aldım senin. Son bir şey söyleyeceğim. Annene çok benziyorsun Nehir. Seninle konuşurken Füsun'u görüyorum karşımda. Ne düşüneceğini, nasıl davranacağını bilemiyor Nehir. Beni suçlamamış, annemin ölümünden sorumlu tutmamış diye yineliyor içinden. İyi de yazık olmadı mı boşa geçen o yıllara. Halil Sezen'in sözleri geliyor aklına. Canının bir parçasını, en değerli varlıklarından birini beklenmedik bir anda yitiriverince, yitirilenin geride bıraktığı karanlık boşluğun içine düşüyor insan. Oradan kurtuluncaya kadar da hiçbir şeyi görmüyor gözü. Adnan Eren'in o karanlık boşluktan kurtuluşu uzun sürmüş demek. Onlarca yıl. İç dünyasındaki dalgalanmaları ustaca perdeleyip, ''Akşam için bir programınız var mıydı?'' diye soruyor Nehir. ''Program falan yok. Seninle konuşmak için geldim ben Türkiye'ye. İşim bittiğine göre gidebilirim artık.'' Kalkmak için doğrulduğunu görünce ''Bir dakika'' diyor Nehir. Telefona uzanıyor. ''Ablacığım, akşama bir konuğumuz var. Masaya bir tabak daha koyar mısınız?''